Ayrım 9, sayfa 110. Vartan ses kargaşası etrafını sardığında içine ateş düştüğünü hissetti. Sesler birbirine karışıyordu. Ara sıra bir atış duyuluyordu. Şehri terk etme kararından dolayı içinde büyüyen suçluluk duygusu şimdi onu cüretkar davranmaya zorluyordu. Diğerleri için elinden gelen her şeyi yapardı. Tepenin eteğinde Ermeni iş merkezinin birkaç binası ateşler içindeydi. Karanlık sokaklarda kaçışan şekiller gördü. Bunlar kesin kendine saklanacak emin bir yer arayan vatandaşlardı. Biraz uzaktan iki asker ona doğru koştu. "Dur!" diye bağırdı Vartan. Durdular. Vartan onların yanına varana kadar beklediler. Utanmış yere bakıyorlardı. Vartan doğruldu ve sert bir şekilde sordu. "Nereye gidiyorsunuz? Kaçıyor musunuz? Görevinizi bırakırsanız sizi neyin beklediğini biliyor musunuz?" İkisinden daha yaşlı olan askeri selam verdi ve kendini haklı çıkarmayı denedi. Emrinizdeyim komutanım. Çok isyancı var. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Size kim kumanda ediyor? Bir onbaşı. Teğmen gitti. Her ikisi de çaresiz görünüyordu. Takviye aramaya mı çıktınız diye sordu Vartan gururlarını yaralamamak için. Evet öyle. Takviye getireceğiz dedi aynı asker aceleyle. İyi, siz beni buldunuz. Pek çok birlik benim emirlerimi dinler. Geri dönelim. Adamlar kararsız, bakışlarını değiştirdiler ve istemeyerek geri döndüler. Salyangoz temposunda yürüyorlardı. Vartan onları hızlandırdı. Çıkmaz bir sokakta tıpkı bu ikisi gibi kaostan kaçan beş asker daha yakaladı. Vartan göstericilerle karşı karşıya gelmeden önce kısmen heyecanlı olan yedi adamını önüne katıp tepeye indi. Patlayan dalgaların uğultusunu andıran ritmik duş sesi gibi bir şeyler işitti. Hece bezni şiir okunan ve arkasından kulakları sağır eden bir kükremenin yükseldiği yere doğru gitti. Ermeniler, katiller, Ermeniler, katiller. Cadde okul binasını geçtikten sonra sağa kıvrılıyordu. Vartan köşeyi dönünce yüzlerce meşalenin ışığından gözleri kamaştı. Aynı şekilde bağıran insanların nefeslerini ensesinde hissediyordu. Kalabalık. Kanalı dökülmüş bir lav deresi gibi caddeyi ev duvarlarına kadar sıkı sıkıya doldurmuşlardı. Kalabalığın uzunluğu Vartan'ın bulunduğu yerden 100 metre öteye uzanıyordu. Vartan yutkundu. Askerlerin gönülsüzlüğünü, kaçmayı denemiş olmalarını anlıyordu. Ama kendisi ailesinin hayatını savunuyordu. İnsan selinin önünde adım adım geri kaçmakta olan 11 askeri keşfetti. Şimdi artık 18 adama hükmediyordu. Havaya iki el ateş etti, kalabalık heyecanlandı ve yürüyüşünü durdurdu. Askerler Vartan'ın çevresinde toplandılar. Caddeyi kapatacak şekilde onları yan yana dizdi Vartan. Yuları da tuttuğu sol elinde tabancası vardı. Sağ elinde kılıcını sallıyordu. "Süngü omuza!" diye emretti. Birkaç asker inanmamış gibi ona baktılar. O emrini tonlayarak tekrarladı. Askerlere şu konuşmayı yaptı. "Bu insanları engellemek bizim görevimiz ve biz bunu yerine getireceğiz. Söz konusu olan ordunun şerefidir. Eğer biz sivil bir çetenin taşkınlığını önleyecek durumda değilsek, imparatorluğun düşmanlarını nasıl yeneriz?" Doğru anlaşıldığından emin olmak için ekledi. "Bir adım geri çekilmiyoruz. Eğer biriniz kaçarsa onu vururum." Önlerindeki kalabalık hala bağırıyordu. Yeniden harekete geçti. Askerler sinirlendi. "Silahları doldurun. Silah omuza. Başlarının üzerine nişan alın. Emrim üzerine ateş." Salvo atışını derin bir sessizlik izledi. Sadece meşalelerin hışırtısı duyuluyordu. Vartan bağırdı. "Tanrı'nın tüm inananları emri üzerine. Dağılın. Evlerinize dönün." Histerik bir ses ona cevap verdi. "Geçmemize izin verin. Bırakın kendi adaletimizi uygulayalım." Bu sözler üzerine laneti aşan, karışık bir çığlığa dönüşen, tek tek ses olarak anlaşılan bir yankı yükseldi. "Ermeniler, katiller." Sopalar ve meşaleler sallandı. Vartan önünde çarpık yüzler, açılmış ağızlar ve kudurmuş gözler gördü. Bunlar artık insan değildi. Kana susamış, vahşi, barbar canavarlardı. Tek bir vücut olmuşlardı. Dikenli bir hayvan, binlerce kafalı, hesapsız, ruhsuz bir ejderha gibiydi. Yok edilmesi gereken bir şeydi sanki. Vartan, içindeki şiddet ve nefret duygusunun yükseldiğini hissediyordu. Canavar, onun üzerine doğru yürümeye başladı. Vartan adamlarına, silahlarını göstericilerin üzerine doğrultmalarını emretti. Ardından onları yavaşça ilerletti. Adamları korkuyordu ama hemen arkalarında subayların olması ve arkadaşlarıyla omuz omuz alıp cesaretlerini geri getirmişti. Askerlerin kararlılığı karşısında isyancılar bocaladılar. İlk sıralarda olanlar durmak istiyorlardı ama kalabalık onları arkadan itiyordu. Bir çalkalanma oldu ve silahların iki adım önündeki kalabalık sessizleşti. Bu kritik bir andı. Bu saniyeler olayların akışını belirleyecekti. Vartan yeniden havayı ateş etti ve askerlerin arasından geçerek öfkeli kalabalığa yaklaştı. İnsan duvarını gören Avgrek kişnedi ve tepindi. Vartan kılıcını salladı ve bağırdı. Geri, geri! Kılıçların dokunduğu öndeki sıralar geri gitmeye çalıştılar. Bu hareket kitleyi yavaşça geri itti. Vartan adamlarını ilerlemelerini işaret etti. Adamları yaklaşıp Vartan'ın önüne geçtiler. Başardıkları için yüreklenen askerler kalabalığa hükmetmeye başladılar. Göstericiler hala birkaç dükkan ve deponun yanmakta olduğu iş merkezine doğru adım adım çekildiler ve boş bir alanda durdular. Vartan'ın alanı boşaltmaya yetecek sayıda adamı yoktu. O en iyi ihtimalle yukarı mahallenin oturma bölgelerine girişi bloke edebilirdi. Ailesi artık korkmamalıydı. Bu kadarı kazanılmıştı. Eylemsizliği hapseden isyancılar sonunda bıkacaklar ve dağılacaklardı. Birkaçı vitrinleri kırıp yağmalayarak harabeye çevirdikleri şehir merkezine giden caddeye doğru uzaklaştılar. Yağma üstünde durulmayacak kadar önemsizdi. Çeyrek saat sonra süvariler alanın kenarında göründüler ve kalabalığın arasından bir yol açtılar. Vartan'ın adamları hurra diye bağırıyorlardı. Vartan birliğin başında Albay İbrahim Alizade'yi görünce sevindi. Vartan'ın yanına varan albay donuk bir sesle açıkladı. Albay Vartan, tutuklusunuz. İbrahim, atını tek söz edemeyecek kadar şoke olan Vartan'ın yanına sürdü ve sessizce, masal anlatmamanı rica ediyorum, bana silahını ver. Sesi zorlayıcıydı. Çevresindeki süvariler, Vartan'ın en küçük hareketini her şeyi gören gözlerle izliyorlardı. İtaat etmesinin daha iyi olacağını kavradı. Elbette arkadaşı İbrahim, mümkün olan en iyi şekilde davranıyordu. Vartan, kılıcını ve tabancasını ona verirken sordu. Ne olduğunu öğrenebilir miyim albay? Bunu karargâhta öğreneceksiniz. Onları yolundan çeviren adamın tutuklandığını gören kalan son göstericiler, sevinç çığlıkları attılar. Sürü, diye mırıldandı Vartan, bir sineği kovarmış gibi elini salladı. İbrahim teğmenine, buradaki herkesi uzaklaştırın. Eğer geri gelirsem, caddede tek bir sivili bile görmek istemiyorum, diye emretti. Albay, arkasından izleyen iki süvariyle birlikte tutuklusunu belediyeye götürdü. Baş parmağıyla adamlarını gösterip kararlı bir mırıldanmayla, kaçmak yok, karşı koyarsan öldürülmen emredildi. Seni tanıdığım için tutuklamayı daha uygun buldum. Ben senin evine gideceğim. Tam olarak ne olduğunu bana söyle İbrahim. Emir kimden geliyor, paşadan mı? Hayır. Başkentten tam yetkili, önemli bir kişi geldi bugün. Üzgünüm. Kim bu? Bilmiyorum. Kendini ele vermek istemeyen Vartan, kesinlikle bir yanlış anlama bu diye konuştu. Albay onun kolunu tutmak ve en iyi düşüncesini ona açıklamak istiyordu ama arkasında duran adamları yüzünden fikrini değiştirdi. Sadece şunu söyledi. Dostluğuma güven, elimden gelen her şeyi yapacağım. Teselli içermeyen sesi, Vartan'ın gerekli mesajı almasına yetti. Bu sözden hoşlanmıştı. Çünkü İbrahim Alizade sözünün eri bir insandı. Farklı rütbelerine rağmen dostluk sözcüğünü kullanması 3 yıl içinde ilk defa oluyordu. Atlara, müziğe tutkuları, uzun at binmeleri ve ava olan ilgileri ortaktı. Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki tasavvurları aynıydı. Az konuşurlardı ama susmaları konuşma yerine geçiyordu. İbrahim Vartan'ı Halit Paşa'nın aracılığıyla 1. Balkan Savaşı'ndan kısa bir süre önce Sivas'a geldiği zaman tanımıştı. İbrahim neşeli bir adamdı. Şakak kemikleri öne çıkmış, yüz hatları sertti. Sarıçın saçları ve küçük mavi gözleri Çerkez kökenli olduğunu gösteriyordu. Çerkezler 19. yüzyılda Rus egemenliğinden kaçmak için Türkiye'ye göç eden Kafkas Müslümanlarıydı. Alışılmışın dışındaki görünümüyle İbrahim Anadoluların dikkatini çekiyordu. Kadınlar açısından çok şanslıydı. İki karısı olmasına rağmen iflah olmaz bir zamparaydı. Yarı yanmış vaziyetteki 3 evin yanından geçtiler. Her bir evin önünde dans eden ve içen insanlardan oluşan sevinçli bir kalabalık toplanmıştı. Dükkanlar baştan başa yağmalanmıştı ve insanlar doldurdukları torbalarını sakince kaz adımlarıyla taşıyorlardı. Tepeyi geçtikten sonra Vartan dönüp baktı. Şehrin üzerini kaplayan duman bulutundan ay kızıla dönmüştü. Kendi akıbetinden daha çok ailesinin durumu onu rahatsız ediyordu. İbrahim ne düşündüğünü anlamakta gecikmedi. İsyan tamamen kontrolümüzde dedi. Ailen tehlikede değil. Karım benim için endişelenecek. Atını geri götürdüğümde ona haber vereceğim. Teşekkür ederim. Suya sabuna dokunmayan bu 2 cümlesinden İbrahim'in yardım sözü verdiği anlaşılıyordu. Albay için kadere boyun eğmek ve en iyi arkadaşını felakete götüren adam olmak dayanılmaz bir şeydi. Tutuklama emrini gördüğünden beri bu işten kurtulmanın bir yolunu boşuna arıyordu. Vartan en azından canlı olarak hapishaneye girebilir, böylece İbrahim'e onu serbest bırakma imkanı bulmak için biraz zaman kalırdı. Vartan'ın bu beladan kendi başına kurtulamayacağından emindi. Pazar yeri ve belediyenin etrafı asker kaynıyordu. Bana hiçbir şey affedilemez dedi Vartan. İbrahim hapishaneye götürülmekte olan birkaç grubu gösterdi. Oradakilere de affedilemez. Ama buna rağmen... Vartan jandarmaların kuşatması altındaki sivillerden söz ettiğini şimdi gördü. Senin vatandaşların diye açıkladı İbrahim. Bizim sıradan bir isim listemiz var. Bu listede senin adının yanlışlıkla yer aldığını inanmak isterdim. Hem de nasıl? Bu sözler İbrahim'in endişesinin kaynağını ele veriyordu. Ama Vartan da alarm zilleri çaldı. Şirag'dan dinlediği teşcir prosedürünü hatırladı. Önce tüm ileri gelen Ermeni şahsiyetler tutuklanacak ve öldürülecekler. Cevap verdi. Teşcir direkt önce ordu mensuplarının bundan muaf olup olmadığını biliyor musun? İbrahim Albay şaşkın omuzlarını silkti. Saatten saate her şey değişiyor. Sana ne yapacaklarını generalden öğreneceğim. Eğer becerebilirsen aileme dikkat et. İbrahim kafasını sallamakla yetindi. Duygularını belli etmemek için tek söz söylemedi. Yukarıda sadece dar parmaklıklı pencereleri bölünmüş, yüksek gri duvarları ile soluk, ay ışığı altında hapishane vardı. Hiç de iç açıcı görünmüyordu. Oval demir kapının bir kanadı yeni tutukluları getiren devriyelerin içeri girmeleri için yarı açık duruyordu. Vartan kendisinin polis komiserine götürülmesine şaşırmıştı. Seni komiser Mustafa'ya teslim etmem emredildi. Vartan işin içinde bir iş olduğunu gördü. Mustafa Rahmi ondan nefret ediyordu. Bu nefret sebepsiz değildi. Atlarını dört jandarmanın nöbet tuttuğu merdiven önünde durdurdular. İbrahim Vartan'ın içine bir endişe izi yakaladığı sesle ''Vartan Balyan'ı getirdim.'' diye haber verdi. İki arkadaş birbirinin gözlerinin derinliklerine baktılar. Albay Vartan inerken ''Allah seni korusun.'' dedi. Duyulur duyulmaz bir sesle İbrahim. İki adam Vartan'ı kapıya götürdü. O sigara dumanıyla boğulan hole girdikten sonra askerler oradan dört nalı uzaklaştılar. Tozlu zemin sigara izmaritleri ve uzun yanık izleriyle doluydu. Köşede solda kapının yanında bir emir yeri yaslanıyor, ayakta uyuyordu. Odanın arka tarafında yazıcı olarak görev yapan bir çavuş, kırmızı üzerine beyaz yıldız ve hilal, Osmanlı İmparatorluğu bayrağı altında dumanı tüten bir lamba ışığında formları dolduruyor, yazı masasının üzerinde bir bakır çaydanlık ve kirli bir bardağın yanında fesi duruyordu. Yeni gelenlere bakmak için başını kaldırmadı. ''Vartan Balyan'' diye mırıldandı jandarmalardan biri boğuk bir sesle. ''Onu arayın'' diye emretti listeye bakan bir çavuş. Jandarmalar direnmeden kendini aratan tutuklunun ceplerini boşalttılar. Bir tütün kesesi, bir avuç kurşun, kimlik, iki parça altın ve birkaç kuruş yazı masasının üzerine konuldu. Vartan böyle durumlarda jandarmaların fakirhane gelirini artırmak alışkanlığında olduklarını, alınanları bir daha göremeyeceğini biliyordu. Çavuş mürekkebe bulanmış baş parmağı ile Balyan isminin listesinde işaretledi. Vartan kendine güvenle konuştu. ''Komisere geldiğimi bildirin, onu derhal görmek istiyorum.'' Çavuş ona alakasız bir yüzle baktı. Apoletlerini gösteren Vartan kesin bir sesle açıkladı. ''Bu bir emirdir.'' Çavuş yüksek sesle güldü ve diğerlerini tanık gösterdi. ''Bunu duydunuz mu? Bana emirler veriyor.'' Üç jandarma kahkahalarla güldüler. Çavuş yeniden ciddileşti ve yazı masasının çekmecesinden bir tel parçası aldı. ''Ellerini bağlayın.'' Karşı koymanın her türü Vartan'ın başına yeni belalar açacaktı. Bunu çok iyi biliyordu. Kollarını arkadan çaprazladılar ve bileklerinden sıkıca bağladılar. Vartan'ı içeri getiren askerler sırtını duvara yaslayarak pis ve uzun bir tahta sıraya oturmasını işaret ettiler ve dışarı çıktılar. Emir eri köşede kapının yanındaki yerini aldı. Duvar saati 2:10 geçtiğini gösteriyordu. Vartan düşündü. Durumunu bilmese bir parça umutlu olabilirdi ama gerçek basitti ve acımasızdı. O da şimdi ötekiler gibi bir Ermeniydi ve keyfi olarak tutuklanmıştı. Sivas'ı terk etmekte uzun süredir mütereddit davranmıştı. Olaylar birbirini izlemişti. Daha dün yaşamın süre geldiği gibi devam edeceğine inanabilirdi. Açık kapıya bir bakış fırlattı. Kaçmak şu anda akla getirilecek bir şey değildi. Vartan'ın tütününden bir sigara saran çavuşa gitti gözleri. Çavuş fark etti. ''Otur, dinsiz.'' Emir eline dönerek devam etti. ''Ve sen sakın uykuya dalma, tehlikelidir.'' Bu sözler jandarmanın üzerine bir kamçı etkisi yaptı. Dimdik durdu ve manzirini artık gözün ayırdı ve yeniden yavaş yavaş eski sükunetine dönen şehre bakmaları artık imkansızdı. Annesi ve hizmetçi kızlarla beraber Maru arabayı yüklemişti. Ardından Vartan'ın işine bıraktığı yerden devam etmiş, kalan kağıtlarını yakmıştı. Bunları yaparken gözünü bir an bile silahtan ayırmamıştı. Belki de hayatını tehlikeye atan kocası için eli titremeden. Vakit geçtikçe Müşle ve Zeynep yere çömelmiş olarak başları yaşlı kadının dizlerinde uyuyorlardı. Kızın endişeli yüzünü görünce onu teselli etti. ''Boşuna kederleniyorsun, bundan eminim.'' ''Vartan her an tekrar yanımızda olacak. Onun için sürekli dua ediyorum.'' Maro acıyla mırıldandı. ''Tanrı şu anda sağır olmuş görünüyor.'' ''Böyle konuşmamalısın.'' dedi annesi. ''Sen...'' Kapı zili onları irkiltti. Maro'nun içine bir umut damlası düştü. Beklentileri de aynı hızla suya düştü. Nan sesi duyulmamıştı. Her iki kadın alınlarını pencere camına yapıştırdılar. Ay ziyaretçinin yüzünü tanımayacağı kadar batmıştı. Fakat görünen silüet Vartan değildi. Ben bakacağım dedi Maro ve tüfeği omuzundan indirdi. Orada kal. Belki biri bize yeni bir haber getirmiştir. Bu dikkatsizlik. Bir cani kendini kapı ziliyle ele vermez diye cevap verdi Maro ve hole gitti. Sassun havlayarak merdivenleri indi ve genç kadını izledi. Maro daha merdiven başındayken sordu. Kim var orada? Armen. Köpek sesi tanıdı ve bahçe kapısına koştu. Burada her şey yolunda mı diye sordu Armen Maro yanına vardığında. Eğer öyle denirse. Biz Vartan'ı bekliyoruz. Sesinden ne kadar endişeli olduğu anlaşılıyordu. Kapıyı açtı, konuğuna Vartan'ın niçin evde olmadığını açıkladı. Karanlıkta gözükmemek için siyah giymiş olan Armen'in elinde tabanca vardı. Maro'yu yanaklarından öptü. Kargaşa bitti. Vartan gecikmeyecektir. Bir saat içinde gelirse hala zamanımız var. Onu ne tutmuş olabilir? Armen onu teselli etmek istemesine rağmen bu soruya ne cevap vereceğini tam olarak bilmiyordu. Tahmin etti. Şeflerinden bir haber veya yakaladığı yağmacıları belki götürmek zorunda kalmıştır. Bu durum hiç ona benzemiyor. O benim burada kendimi nasıl hissettiğimi biliyor. Armen göğsüne oturan hıçkırığı bastırdı. Bütün bunlar iyiye işaret değildi. Sizinle burada bekleyeceğim. Ya Araxi? O da endişeli, hepimiz gibi. Eve doğru giderlerken uzaktan caddeden nal sesleri duyuldu. Kulak kabarttılar. Atlı dört nala yaklaşıyordu. İşte gördünüz diye bağırdı hafiflemiş Armen. Fakat sevinç uzun sürmedi. Gelen sadece bir at değildi. Armen Maro'yu kolundan tutup bahçe yolunun kenarındaki iğde ağacı çalılığını arkasına çekti. Atlar kapının önünde durdular. Sassun havlıyor ve ara sıra hırlıyordu. Bir üniformalı kapının zilini çalıyordu. ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı Maro saklandığı yerden. ''Maro Hanım?'' Bu İbrahim Alizade'nin sesiydi. Maro çalılığın arkasından çıktı. Armen orada gizlendi. ''Albay İbrahim, Vartan'ı gördünüz mü?'' diye sordu kadın gergin. Evet. Tüfeğini bıraktı ve ona doğru koştu. Üzerinde sürücüsü olmayan Havgreg'i o anda tanıdı. Çığlık attı, elleriyle yüzünü dövüyordu. O yaşıyor diye hemen güven verdi İbrahim. Yaralı mı? Diye dil dolaştı Maro'nun. Hayır. O zaman ne? Diye sordu kadın. İbrahim için Vartan'ı tutuklamak ne kadar zor idiyse bunu haber vermekte o kadar acıydı. Karanlığın kadının yüzünü sakladığına seviniyordu. Sözleri dudaklarını yoruyordu. O tutuklandı. Komiserlikte. Atını geri getirdim. Kadın birkaç saniye konuşmadan durdu. Albay İbrahim o suçsuzdur dedi. Yemin etti kadın. Adam tereddüt ediyordu. Biliyorum Maro Hanım ama artık birinin suçlu olup olmadığı önemini yitirdi. Şoka atlatan Maro öfkelendi. Ona yükledikleri suç nedir? En küçük bir fikrim yok. Öfkeli hareketlerle bahçe kapısını açtı. Howgreg'in yularını tuttu. Ayağı üzengiyi ararken Semer'in başına tutundu. ''Ne yapmak istiyorsunuz?'' diye şaşırdı İbrahim. ''Komiserliğe gidiyorum.'' Maro eğerin üzerinde sendeledi ama adam elindeki yuları çekti. ''Bunu yapamazsınız.'' diye bağırdı sert bir şekilde yeniden. ''Bu tehlikeli Maro Hanım. Sizin gidişiniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ayrıca yanına bırakmazlar.'' Maro öfkeli bir sesle eleştirdi. ''Albay İbrahim, yolumdan çekilin.'' Boyun eğmek yerine adam Howgreg'i avluya çekti, atın arkasından parmaklığı kapadı. Kendisi caddede, dışarıda kaldı. Armen çalılıktan çıktı, İbrahim'i selamladı ve kendini tanıttı. ''Albay haklı Maro'' dedi. ''Aptallık bu yaptığınız.'' Bunu kendi de görüyordu. Kararı tamamen duygusaldı. Yapacak daha iyi bir şey mutlaka vardı. Her şeyden önce o aklını yitirmemeliydi. Vartan nasıl olsa hayattaydı. En önemlisi buydu. Ahırı sürdüğü attan indi. ''Albay İbrahim'' diye sordu Armen. ''Bu tutuklama bir yanlışlık mı?'' ''Vartan'ın kısa süre içine serbest bırakılacağını umabilir miyiz?'' ''Ah!'' diye içini çekti İbrahim. ''Olayın daha ciddi olduğunu sanıyorum. Ama bir şeyler yapılabilmeli.'' dedi Maro titreyen sesiyle. Albay İbrahim, siz onun arkadaşısınız. Bana ne tavsiye edersiniz? Şu an için hiçbir şey yapmayın. Yarın erkenden daha çok şey öğrenirim. Sonra görüşürüz. Albay çok üzgün görünüyordu. Bana inanın Maro Hanım diye ekledi. Albay Vartan'ı zorda bırakmayacağım. Onu kardeşim gibi severim. Sağ ol Albay. Bu arada anneniz ve oğlunuz da bana gelmek ister misiniz? Orada güvenlikte olurdunuz. Kendi keyif aldığı bu teklifini kadın reddetti. Dostluk kavramı, misafirperverliğini bu tarzda göstermesini gerektiriyordu ama eğer bir tutuklunun ailesini barındırırsa şeflerin nezdinde güç duruma düşecekti. Vartan'a yardım etmek için göstereceği gayret zaten onu yeterince gözden düşürecekti. Eğer herhangi bir olumsuzluk olursa bana bildirin. Yeni bir gelişme olursa tekrar gelmek üzere veda etti. Arkasından Maro dedi ki, onu görmeyi deneyin Albay İbrahim. Hakkımızda onu sakinleştirin. Maro, Armen'le yalnız kalınca hışkırmaya başladı. Varta'nın parmaklıklar arkasında olması ona acı veriyordu. İstanbul'da tutuklanan ve ailelerinin onlardan bir daha haber alamadığı aydınları düşündü. Böyle bir belirsizlikle yaşayamazdı. Ona kötü davrandılar mı acaba? Ona ne yapacaklardı? O da şimdi kesin oğlunu ve karısını düşünüyordu. Aznif Hanım hükümran bir sesle bağırdı. İçeri gelin. Armen geldiği sırada merdiven boşluğuna çıkan Aznif Hanım bütün sahneyi görmüştü. Maro annesinin kollarına atıldı. Elinde bir lamba ile Cemile kapıda göründü. Herkese korkulu gözlerle bakıyordu. Kahve pişirmeye git dedi ona Aznif Hanım. Merdiveni çıkmak için Maro'ya tutundu ve üzgün bir sesle mırıldandı. Zavallı küçüğüm. Armen onları izleyerek eve girdi. İçinden kendi kendine küfürler yağdırıyordu. Süt liman gökyüzü alacakaranlığı müjdeliyordu. Sinek pisliğinden körleşmiş pencere camlarından dışarısı çok az görülüyordu. Kapının yanında sigara içen iki jandarma ön cephenin yürüyüşünü kapatıyordu. Vartan tahta sırı üzerinde oturarak aralıklarla uyumuştu. Çenesi göğsüne düşünce irkilerek uyandı ve saate baktı. Son dalışından bu yana daha birkaç dakika geçmişti. Tel bileğini öylesine sıkıyordu ki elleri uyuşmuştu. Nöbetçi ona ayağa kalkmasını ve ayaklarını uzatmasını yasaklamıştı. Kendisine içecek bir şey de verilmemişti. Gecenin uzun bekleyişi başlarken Vartan kendin durumunu değerlendirmeye çalışmış, tutuklanmasının nedeni olan iddialar karşısında nasıl davranacağına karar vermeyi denemişti. Olanaksızdı. Çünkü durumu havada asılıydı. Hazırlıksız kalmak, duruma göre davranmaktan başka seçenek kalmıyordu. Geceki kargaşa bittikten sonra artık ailesi için herhangi bir tehlike kalmamıştı. Ama yarın ne olacaktı? Ya Tehcir, Maro ve Thomas'a sıra gelinceye kadar durmazsa, güç toplamaya ihtiyacı olduğu bir sırada bu düşünceler cesaretini hepten kırıyordu. Uyumayı bunun için denemişti. Uyanıp olduğu dakikalarda kardeşi Nubar'la olan anılarını hatırlamak suretiyle canını sıkan ihtimalleri unutmaya çalışıyordu. 40 yaşında oldukça zengin adamı değil, aksine Afyonkarahisar'daki ailenin haşhaşını durmaksızın çizen adamı görüyordu. Döşeme üzerinde bir köylünün görüntüsü, onun arkasında Nubar, bir toprak insanının şairane ruhunu gizliyordu. Onu bir plantasyonun yönetimini eline alırsa, orada ne harikalar yaratabileceğini hararetle anlatırkenki haliyle dinlemek gerekirdi. Vartan boşuna uğraşıyordu. Orta yaş kardeşini aklında uzun süre tutmayı başaramıyordu. Çavuşun gizli davranışlarını, mimik ve jestlerini gözlemliyor, aklından geçenleri okumayı deniyordu. Ardından uykuya geçiyordu. Müezzinin sabah namazına çağrısı gecenin de sonunu belirliyordu. Çavuş ayakkabılarını çıkardı, yere bir namazgah serdi, Mekke'ye dönerek diz çöktü. Jandarma tutukluyu beklemede kaldı ama dudaklarının sessiz hareketi dua ettiğini gösteriyordu. Her iki adam az sonra gündüz görevini devralanlar tarafından serbest bırakıldılar. Yeni çavuş gece nöbetindeki meslektaşından daha dostça davranıyordu. Böylece Vartan içecek bir şeyler alabildi. Gece boyu testide durmaktan ısınmış bir bardak suydu bu. Zaman geçiyordu. Uyanan şehrin gürültüsü içeri sızıyordu. Adımlar, Türkçe, Kürtçe sesler, pazara getirilmiş bir koyun sürüsünün melemesi, ara sıra ağır yüklü bir araba geçiyor ve Vartan'ın arkasındaki duvar titriyordu. Maro uyumuş muydu? Babasının yokluğunun sebebini anlamayan Thomas ne yapmıştı? Aznif Hanım'ın ilk kahvesini içtiği saatti. Evindeki sabah ritüelini hayalinde canlandırmak istiyor, başarılı olamıyordu. Bugün her zamanki günler gibi olamazdı. İş günü başlamıştı. Jandarma subayları, kuryeler ve memurlar aralıksız yürüyorlardı. İkişer üçer kişilik gruplar halinde geliyorlardı. Şakalaşarak gülüyorlardı. Bazıları tutukluya umursamaz bir bakış fırlatıyor ama çoğu onu fark etmiyordu bile. Rastgele duyduğu parça parça sözlerden bir kaçının geceki karışıklığa katıldığını anlıyordu. Dışarıda nöbet tutan bir jandarma birdenbire başını içeri uzattı ve bildirdi. O geliyor. Emir yeri esas duruşa geçti, çavuş üniformasının yakasını ilikledi ve ön salonda bekleşen memurlar bürolarına koştular. Komiser Mustafa Rahmi içeri girdi, keskin bakışlarını odada gezdirdi ve nihayet Vartan üzerinde karar kıldı. Yüzüne gene bir sırıtma yayılmıştı, sakalın ucunu okşadı. Sıraya doğru birkaç adım attı, zafer kazanmış tavrıyla tutukluyu aşağıladığını göstermek istiyordu. "Albay Vartan!" diye bağırdı yapmacık bir şaşkınlıkla. Nihayetinde karşılaşılıyor. "Komiser?" Mustafa ona susmasını işaret etti. "Gücünü sorgu için sakla." Sesi sinsi bir tehdit içeriyordu. Vartan'la göz göze gelince parmaklarını çatırdattı. Gözlerinin içinde acımasız bir ışık vardı. Vartan aşağılayıcı bir tavırla yüzünü çevirdi. Komisere dostluk göstermek onun için zaman israfı demekti. Mustafa ondan çoktan beri, tam tarih söylemek gerekirse 1910'dan beri nefret ediyordu. Jön Türkler devriminin ardından hükümet Avrupa ülkelerinde baskısıyla Ermeni eyaletlerinde idari reformlar düzenlemişti. Ama Vartan'ın da yakından bildiği gibi uygulamaya niyet olmaksızın. Bu politikanın o zaman Sivas vilayetinde uygulanması için sorumlu kılınmış yetkili vali Mustafa Rahmi'ydi. Genel olarak onun Ermenilere düşmanca davrandığı biliniyordu. Azınlıkların ve Müslümanların kanun önünde eşitliğini sağlamak yerine Hristiyanlara karşı katı önlemler alıyordu. Vartan bu durumu Londra ve Paris gazetelerinde yayınlanan bir makalesinde suçlamış ve bu da Osmanlı diplomatlarını zor durumda bırakmıştı. Ayrıca Sivas'taki Fransız konsolosuna idarenin suçlarıyla ilgili kalın bir dosya vermiş, bu arada İstanbul hükümetindeki dostlarını da uyarmıştı. Bütün bu girişimler Sivas'ta Ermenilere sonuçta bir şey sağlamadı. Sadece Mustafa Rahmi günah keçisi olarak seçildi ve kıdemi indirildi. Bu olaylar olmasaydı o bugün bir vali olacaktı, komiser değil. Mustafa döndü ve yazarmış gibi yapan çavuşa emretti. Bana 15 dakika içinde tutukluyu gönder. Önce bana bir kahve getir. Komiser yazı masasının bir köşesinde oturmuş, kahvesini höpürdetirken bir ayağını sallıyordu. Seviniyordu. Vartan, eyaletin askeri kumanda merkezinin destek bölümünden sayıldığı ve generalle kendi arası iyi olmadığı için Vartan'ın tutuklanacaklar listesinde olacağını ummuyordu. Fakat Gani Bey'in yardımıyla şanssız Balyan'ı eline geçirmişti. Bundan yararlanacaktı. Kapı çaldı, girin diye seslenmeden önce fincanını bıraktı, sopa koleksiyonundan bir bambu sopa aldı. İki güçlü kuvvetli adamın arasında olan Vartan artık komiserin karşısındaydı. Bu adamdan iyi şeyler beklenmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle ona tepeden bakmaya karar verdi. Bu blöf kesinlikle bir işe yaramazdı ama Vartan'ın başka seçeneği yoktu. Öfkeli bir sesle sordu. Bu tutuklama ne anlama geliyor? Beni derhal serbest bırakın. Sakin ol. İtaat etmeyi düşünmeyen Vartan sesini daha yükselterek bağırdı. Beni tutmaya hakkınız yok. Ben ordu mensubuyum. Sivil hukuk kapsamında değilim. Sana sakin olmanı söyledim diye bağırdı komiser. Fikri Paşa haberdar edilecek ve bu sizin için iyi olmayacak. Mustafa bambu sopasıyla Vartan'ın yüzüne vurdu. Elleri hala arkada bağlı olan Vartan sol yanağına inen ve alt dudağını parçalayan darbeden korunamadı. Yara yanıyordu, ağzının kenarından kan sızıyordu. Ben ordu mensubuyum diye öfkeyle bağırdı. Senin ne olduğunu sana göstereceğim diye cevap verdi komiser. Sopayı ıslık çalan bir hızla Vartan'ın yüzüne yeniden indirirken. Siz ikiniz değerini düşürdüğü bu üniformayı onun sırtından çıkarın. Jandarmalar kollarını çözmeden bunu nasıl yapacaklarını sordular. Yırtın dedi Mustafa, onu kesin. Vartan karşı koymayı boşuna denedi. Adamlardan biri çakısını açtı ve üniformayı parça parça yırttı. Çizmelerini de çıkardılar. Vartan sadece üstünde bir donla kaldı. Diye sırıttı komiser. Şimdi artık hiçbir şey değilsin. Vartan öfkeden titriyordu ve şimdi ne olacağından korkuyordu. Ama umursamaz bir ifade takındı ve öğrenmek isteyerek sordu. En azından neyle suçlandığımı öğrenebilir miyim? Neysem olsun. Bir gavur, bir dinsiz. Komiser sözlerini bir kahkahayla pekiştirdi. Sonra adamlarını emretti. Onu iyi tutun. Jandarmalar Vartan'ı kollarından tuttular. Ardından dayaklar yağmaya başladı. Mustafa şeytani bir ustalıkla durmadan göğsünün aynı yerini vuruyordu. Vartan dişlerini sıkarak ve bir şey fark ettirmeyerek acısını gizliyordu. Vücudunun üst kısmında kırmızı lekeler oluşmuş, derisi şişmiş, bambu sopa darbeleriyle neredeyse yarılacaktı. Morartılardan kan gelmeye başlayınca komiser vurmayı kesti, ağzını kramp gibi bir sırıtma kapladı. Onu döndürün dedi jandarmalara ve kollarını kaldırın. Onlar emri yerine getirdiler. Vartan omuzları yerinden oynamasın diye ayak parmaklarının ucunda durmak zorunda kaldı. Sopa aynı şekilde sırtına ve böbreklerine indi. Vartan komisere küfretmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Ama bu düşmanının çılgınlığını daha da artıracağı için kendini tutuyordu. En azından Vartan ona yalvarmanın tadını tattırmıyordu. Dikkatini duvarı süsleyen Arapça harfleri verdi ve içini dinlemedi. Acıyı hissetmemeye çalışıyordu. Sarsılmamayı başarıyordu. Sanki bu dayaklardan bir başkası acı duyuyormuş gibi bir tür kişilik bölünmesine uğramış, kalın kafalı durumuna düşmüştü. Tek düşüncesi bağırmamaktı. Ancak direnme gücünün sonuna gelince ağzından bir inilti kaçırdı. Komiser memnundu. Vurmayı kesti. Vartan'ın sırtında yaklaşık bir düzine kamçı izi vardı. Mustafa Rahmi sopayı odanın bir köşesine fırlattı ve yorulan kolunu ovdu. Onu bodrumdaki hücreye götürün diye emretti. Vartan'ın bacakları titriyordu. Nöbetçiler götürmek için koluna girdiler.